Hayırlı akşamlar kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri. Erkam Radyo'dan sizleri selamların en güzeliyle selamlıyorum. Ekonomiden Hayata programında ekonomiye dair gündeme düşen konuları Profesör Doktor Gülfettin Çelik hocamla birlikte ele almaya devam ediyoruz. Tabii ekonominin gündemi yoğun sayın hocam. Şimdi geçen haftadan 64. hükümetin eylem planını, özellikle bir yıllık eylem planını, tabii 3 aylık, 6 aylık ve 1 yıllık olmak üzere değerlendirmeye başlamıştık. 3 aylık ve 6 aylık programı değerlendirdik. Bir yıllığı da devam edeceğimizi buradan Erkam Radyo dinleyicileriyle paylaşmıştık ama işte geçen hafta bildiğiniz gibi Fed de faiz kararını açıkladı ve faizde artırıma gitti. Uzun süredir de aslında artırımı konuşuluyordu. Belki bu beklenen bir durumdu ama 2006'dan bu yana da ilk defa aslında Fed bir faiz artırımına gidiyor. İlk defa ya 2006'da bir artırım yaptı. Bu artırımın arkasında kriz takip etmişti tabii, ekonomik kriz bildiğimiz gibi. O süreçten bu zamana kadar artırım yapmamıştı ama şu an yeniden bir artırım yaptı, 0.25. Ve belki bu zamana kadar neredeyse sıfırdı Fed'in faiz oranı. Şu an 0.25'lik bir artış yapmış oldu. Şimdi Erkam Radyo dinleyicileri de muhtemelen diyorum hocam merak ediyorlardır. Yani bütün piyasalar, hatta bütün dünya yönünü Fed'in kararına çevirmişti ve her gün bu tartışılıyordu. Fed faiz açıklamasını yapana kadar Fed'in faiz açıklamasının olası sonuçları değerlendiriliyordu. Tabii açıklamayı yaptıktan sonra da bu kararın arkasında yatan nedenler ve Fed faizi kararı sürekli değerlendirildi. Yani herkesin beklentisi adeta diken üstünde Fed'in bu kararıydı ve sonrasında bunun üzerinde tartışmalar devam etti. Ben burada öncelikle bu konuyu ele alalım diyorum ve şunu ifade ediyorum. Yani Fed'in faiz arttırımı ne ifade ediyor? Yani ne demek? Fed faiz arttırınca ne oluyor? Bunu bir anlayalım diye düşünüyorum Sayın Hocam.
Şimdi neden işte en son 2006'dan bu yana Fed faiz arttırımına gitmemişti? Biraz belki evet, oradan da almakta yarar var. İşte 2008 krizi malumunuz. Dünyada ve Amerika tabii başta olmak üzere ilk başlangıçta üretim boyutunda bir belirsizliği ve karamsarlığı ortaya çıkarmıştı. İşte konut sektöründe evet, başlayan o dalgalanma Amerikan ekonomisini her sektörde adeta içine çekmişti. O zamandan bu zamana gelen süreçte en temel problem büyüme idi. Yani durgunluk vardı, oluşmuştu ve bu durgunluğun ortadan kaldırılması önceliği vardı. Bunun da yolu olarak başta FED ya da diğer ülkelerde dalga dalga bundan etkilendikten sonra yatırımı kolaylaştıran tedbirler almaya çalışmışlardı. Yani yatırım yapmanın maliyetini düşüren bir uygulama içindeydiler. Ve bu itibarla da bu nedenle de faizin maliyetinin oldukça düşük olması istenmişti.
Evet.
İnsanların ellerinde var olan sermayeyi yatırıma dönüştürmelerinin daha düşük bir maliyet olmasının yolu aranıyordu. 2008'den bugüne tabii epey bir zaman geçti. Belki de ilk krizden çıkan ülkelerden birisiydi Amerika. İşte Avrupa karşısında örneğin. Çok daha şanslı ve başarılıydı o boyutta. Bu 2015'te faiz artırımı mevzuu bu büyüme trendinin yakalanmasıyla beraber ciddiyet kazandı. Artık Amerika'nın büyüme problemini aştığı, çözdüğü varsayımıyla evet, faizin artık adım adım yükseltilebileceğine dair bir beklenti oluşmuştu. Ama 2015'in sonuna kadar da geldik. Hatırlarsanız bu mevzu evet, daha önce ele alındığında evet, bizim beklentimiz 2015'te bir artırımı gidilmesi yönündeydi. Evet. Çünkü 2016 dönemi seçim atmosferinin dönemi demiştik öncelikle.
Evet.
Oraya bir hazırlık babından Amerikan ekonomisinin kendi öngörülebilirliğini sağlaması gerekiyor demiştik. Başka bir takım hususlar da eklenince geçen haftaki bizim programımızın hemen akabinde
evet,
açıklanan verilerle 0.25 baz puan artışı oldu. Peki bundan sonra ne olacak?
Evet.
Yani neden insanlar böylesine kilitlenmişlerdi? Bunun tabii bir haftadır cevabı aranıyor.
Evet.
Gazetelerde, televizyonlarda, radyolarda, sürekli toplantılarda, atmosferlerde bunlar tartışılıp konuşuluyor. İlk defa söylenmesi gereken öncelikle şu, Amerika bundan sonra da ortalama bir 3 adımda faiz artışını tamamlayacağı, 2016'da gerçekleştireceğine evet, dair bir beyanda bulundu. Bu piyasaları bir ölçü rahatlattı işin hakikati. Artık öngörülebilir olan bir sürece girildi diye düşünüyorum. Birisi bu. İkincisi, Ülkeler zaten ulusal paralarında bu faiz artışının beklentisiyle bir dalgalanma yaşamışlardı.
Evet.
Örneğin Türk lirası 3 liraya doğru gitmişti. Şimdi tekrar 2.90'lara geri çekildi gibi. 3.15'e varacağı da öngörülüyordu. Değil mi?
Evet.
Hatta dünyada en çok etkilenecek olan piyasa olarak Türk piyasası tanımlanmıştı. O beklenti karşısında TL-dolar paritesinde bir Türk lirası aleyhine bir sapma ortaya çıkmıştı zaten. Fakat neden daha öteye gitmedi? Ya da dünyada ortaya çıkan genel tepkiye baktığımız zaman neden böyle gelişti diye ele alacak olursak, birincisi belli bir oranın zaten daha önceden o kayıp olarak işlenmiş olması. İlk sebep bu belki. İkincisi, Amerika'nın bu faiz artırımını zamana yayacak oluşu ülkeleri ya da ekonomide karar vericileri sonraki adımlarda ya da şu aşamada atması gereken adımın büyüklüğü konusunda insanları bir iyimserliğe itti. Ve şu anda beklenti önümüzdeki yaza kadar Amerika'nın faiz konusunda ciddi bir adım atmayacağı yönünde. Bu rahatlama şu ilave ile aşırılığı önledi. Nedir o da? Amerika'da evet durgunluk problemi vardı. O aşıldı gibi gözüküyor. Ama bunun karşısında başka bir problem alanı daha aşılamadı gözüküyor. O da nedir? Enflasyon. İşte işsizlik o anlamda veriler gayet iyi geldi. Sanayi ve tarım sektöründeki büyüme trendleri gayet olumlu gözüküyor. Ama bunun karşısında o büyümenin ortaya çıktığı ortamda enflasyonun nerede duracağına dair net bir şey hala ifade edilemiyor. %2 bandına mevzu ediliyor. %1.6'ya çekileceği ifade ediliyor ama bu bile aslında bir belirsizliğe vurgu yapıyor. Bu itibarla enflasyondaki bu belirsizlikten dolayı bana göre yabancı sermayenin ya da Amerika dışında var olan sermayenin Amerika'ya akışı çok güçlü olmadı. Olmayacaktı. Öyle gözüküyor. İlaveten bunun karşısında diğer ülkelerin aldığı tedbirler de var. İşte Merkez Bankası'nın 50 puanlık bir artışa gideceği örneği hesaplanıyor. Evet. Yani böylesi tedbirler o anlamda fayda getirecek olan tedbirler gibi gözüküyor. Bütün ülkeler kendi piyasalarını koruma adına faizde hareketlenme süreçlerine girdiler.
Evet.
Birisi bu. İkincisi de o ülkeler zaten yüksek faiz veren ülkelerdi. Var olan şartlarda, işte enflasyonist ortamlarda diyelim, çok yüksek kar getirisi veren ülkelerdi. O ülkelerden paranın Amerika gibi ortamlara ya da gelişmiş ülkelere tekrar geriye dönmesinin şartı buradaki karlılığın düşmesi. Döndüğü ya da gideceği Amerika ya da Avrupa borsalarında ya da piyasalarında diyelim daha doğrusu, elde edeceği getirinin daha yüksek olması, aynen, beklentisi olması gerekirdi. FED o beklentiyi aslında artıramadı. İkincisi, parasal süreçlerden etkilenmesi muhtemel olan ülkelerde hemen tedbir alma çabasına girdiler. Bir başka boyut daha var. Gelişmiş ülkelerin, Amerika dışındaki ülkelerin diyelim, büyüme noktasında henüz sürdürülebilir bir ivme yakalayamamalarına karşılık gelişmekte olan ülkelerde böyle bir ivme, bir trend imkanı hala var. Mesela Türkiye son 3 aylık işte veriler açıklandı. Evet. %4'lük bir sanayi büyümesi ortaya çıktı. Türkiye'de büyümenin 3 rakamını aşacağı şu an artık kabul ediliyor. Böylesi piyasaların o dinamik olan yönü diyelim, insanların yatırımlarında biraz daha bekleme yönünde bir ümit var olmalarına da sebep oldu.
Evet.
Böylesi bir atmosferdeyiz şu aşamada. Korkulacak bir şey gözükmüyor. Hele Türkiye için konuşacak olursak, Türkiye hala öngörülenlerin ötesinde, işte geçen Fitch ya da Moody's ona açıkladılar şeylerini, beklentilerini, revize etme ihtiyacı ortaya çıkıyor. Brezilya örneğin notu kırılırken Türkiye hala o durağanlıkta sebat etti. Evet. Mesela Kore'nin büyüme boyutunda yönünde bir revizyona ihtiyacı oldu gibi.
Evet hocam. Yani biz buradan Fed'in kararından belki ilk etapta çıkartabileceğimiz sonuç şu oluyor. Amerika ekonomisi toparlanma yoluna doğru gidiyor. Yani o krizi ilk atlatan ülke olduğunu ifade ediyoruz ki bu faiz arttırımı da bunu belki gösteriyor. Ama faiz arttırımının en çok muhtemel olumsuz etkilerinin gelişmekte olan ülkelerde görülmesi bekleniyordu. Ya ben sizin açıklamalarınızdan şunu anlıyorum. Gelişmekte olan ülkelerde de ciddi anlamda problemler çıkmayabilir diyoruz en azından, ya da olmayacak. Ya Türkiye için özele getirirsek ilk anda beklenen etki en azından oluşmadı. Yani örneğin dolanın 3 liranın üzerine, 3.15'in üzerine artması, çıkması bekleniyordu. Şu an için dolarda hatta bir miktar gerileme de olduğunu söyleyebiliriz. Yani dolar sizinle bizde en azından beklenen sonuç. Çünkü en büyük etkinin bize olacağı ifade ediliyordu. Faiz artırımı öncesinde gazetelerde de biz bunu görüyorduk. Bizim basında da bunu görüyorduk. Ama demek ki böyle bir beklenen etki olmadı.
Bir de ilave belki şu söylenebilir. Artık dünya eskisinden daha çok geçişkenlik arz ediyor. İşte Amerika'daki örneğin büyümeyi destekleyecek yeni bir tedbir diyelim. Türkiye'de de büyümenin o anlamda olumlu bir trendde olacağına dair bir ümit sevk ediyor. Yani buradan etkilenen sadece Amerika değil, aslında Türkiye'de diğer çevrede ilintili ülkelerde, ekonomilerde olabiliyor.
Evet hocam. Ki zaten Amerika'nın Fed'in yani faiz artırımından sonra Merkez Bankası'nın da biz faiz artırımına gittiğini gördük. Evet. Muhtemel tedbirlerde olumsuz etkilerin önüne geçmekte katkı sağlıyor diyebiliriz. Yani diğer ülkelerde aslında durumu görüyor. Ona göre önceden tedbirlerini aldılar. Tabii sizin de ifade ettiğiniz gibi biz daha önce dalgalanmayı yaşamıştık, bu dalgalanmaları. Diğer bir noktada hocam, petrolde bir düşüş var. Son 11 yılın en düşük seviyesinde olduğu ifade ediyor petrolün, ki şu an varili 36 dolara düşmüş durumda. Bunun özellikle Türkiye ekonomisine diyelim, genelde bu gelişmekte olan ekonomilere ne tür bir yansıması olabilir acaba?
Şimdi tabii petrolün düşmesi çok olumlu bir durum hakikaten. Orta Doğu'da bu, ya da dünyada var olan bu sıcak savaşa hatta dönüşme potansiyeli olan bu krizler ortamında petrolün hala böylesi düşük bir maliyet oluşturacak boyutta fiyatlanması çok olumlu bir durum. Fakat böylesi maliyet düşürücü o imkana rağmen gördüğümüz gibi üretim, yani büyüme yönlü üretimde artış aynı oranda gelişmiyor.
Evet.
Yani böylesi bir ortamda olduğundan dolayı petroldeki iyileşmenin etkisinin çok sınırlı olduğunu söyleyebiliriz. Evet,
ben de onu soracaktım. Şimdi Erkam Radyo dinleyicileri de belki merak ediyordur. Yani 36 dolara düştü diyorsunuz. Petrol son 11 yılın en düşük seviyesine indi diyorsunuz, ama ben arabamın deposunu doldururken hiç bunu hissetmiyorum diyebilir. Yani bu anlamda burada ne denilebilir acaba hocam? Tabii yani bu petrolün yansımanın neden bu kadar yavaş oluyor?
Yani şimdi petrolün tabii dolar olarak dikkate alacak olursak reelde düşüşü Türkiye'nin son bir yılda örneğin %25'i aşan bir oranda döviz kurundaki kaybı da dikkate alınırsa bunun ekonomiye doğrudan doğruya her düzlemde hani aynı oranda yansımaması gayet doğal.
Evet. Fed kararının muhtemel sonuçlarını değerlendirmiş olduk. Dolayısıyla geçen hafta kaldığımız yerden hükümetin eylem planından devam edebiliriz. Erkam Radyo dinleyicileri de hatırlayacaktır. 3 aylık planı ve 6 aylık planın öne çıkan başlıklarını, özellikle ekonomiyle ilgili öne çıkan başlıklarını değerlendirdik. 1 yıllık plan hususunda kalmıştık. 1 yıllık başlıklar içerisinde ekonomiyle ilgili, ekonomiye dair öne çıkan konular şunlar gözüküyor. Benim dikkatimi çekenlerden ilki şu: kamu kurumlarında stratejik planlama çalışmalarının koordinasyonu güçlendirilecek diyor. Hocam böyle bir başlık var. Yani kamu kurumlarının planlamaları ve bu planlamalarda koordinasyonu güçlendirilmesiyle ilgili bir tedbir var 1 yıl içerisinde. Ne diyebiliriz hocam?
Bu başlığı biraz geçen hafta açıkçası gündeme alır gibi olmuştuk.
Evet.
Tabii bu kamu kesiminin en ciddi problemlerinden birisine vurgu yapıyor bu madde. Hakikaten Türkiye belki kamu bürokrasisinin bütünüyle kalkınma, büyüme hedefi güderek iş yapıyor, program geliştirerek iş üretiyor, ama bunların kendi içindeki koordinasyonun çok daha güçlü olması ayrı bir zaruret. Birbirleriyle çok senkronize olmuş, uyumluluk arz eden faaliyetlere dönüştürülmesi gerekiyor. Evet. Bunun içinde daha bütüncül, bir koordinasyon ya da işbirliği kültürü de oluşturacak bir yeni bir yaklaşım şart gözüküyordu.
Evet hocam, diğer başlık da şu, belki birincisiyle de biraz alakası var ama Avrupa yerel yönetimler şartı dikkate alınarak merkezi idare ile mahalli idareler arasındaki görev ve yetki paylaşımı yeniden değerlendirilecektir diyor. Bu da bir başka madde.
Şimdi merkezi idare ile yerel idareler arasındaki bu yetki paylaşımı malum son 10 küsur yıl içinde yeni bir evreye girmiş durumdaydı. Merkezi idarenin gittikçe küçüldüğü, yerel idarelerin ise vazifelerinin arttığı bir trend vardı. Evet. Bunun bir daha büyük bir blok etrafında uyumlandırılması mevzu var. Yani Türkiye Avrupa'ya müktesebatının o anlamda kendi ortamında da etkisini artıracak olan bir yola giriyor, gözüküyor. Evet. Daha karşılaştırılabilir, takip edilebilir yeni bir süreç aslında sadece. Yoksa o evrilme zaten o boyutta devam ediyordu.
Evet hocam. Bir de bizim sürekli vurguladığımız konulardan biri belki ya da her zaman gündeme geliyor. İşte kamu özel sektör işbirliği, üniversite özel sektör işbirliği. Bununla ilgili de maddeler var. Şimdi kamu özel kesim işbirliği ile meslek yüksekokulları bulundukları bölgenin istihdam şartları ve yerel ihtiyaçlarına göre esnek bir yapıya kavuşturulacak ve uygulama ağırlıklı eğitim verilmesi sağlanacaktır diyor. Onunla ilişkin olarak yine mesleki ve teknik eğitim kurumlarının yönetim yapısına iş piyasası aktörleri ve sektör temsilcileri dahil edilerek sektörün mesleki ve teknik öğretimi yönlendirmedeki etkisi artırılacaktır diyor. Yani burada da önemli bir karar var gibi geliyor bana. Özellikle evet, ekonomiyle ilgili.
Şimdi meslek yüksek okullarının mesleki ve teknik eğitim kurumlarının o anlamda devreye sokulması zaten yerel ekonomilerle doğrudan doğruya ilintili bir husustu.
Evet.
Bundan dolayı bu okulların Türkiye genelinde hemen hemen birçok ilçede dağılmışlığı mevzuydu. Kırsal ekonomilerle doğal anlamda bir bütünleşme, o ekonomilere ihtiyacı olan nitelikli eleman, insan gücünün oluşturulması ve böylece bir yeni bir dalgalanma, bir ivme yakalanmasına dönük idi. Ama bu okullardaki faaliyetlerin yerel ekonomilerle, yerel zaruretlerle buluşturulması hep de sınırlı olmuştur.
Evet.
Çünkü Türkiye'de üniversite ya da üniversitecilik maalesef her şeye rağmen daha genel bir bilgi. Ya da bölgeselliğin daha ötesinde Türkiye'nin sanki ihtiyacıymışçasına bir yaklaşımla bir bilgi ve uygulama geliştirmeye dönük idi. Bu çok açık bir eksiklik oluşturmaktaydı. Bunu aşmaya dönük bir tedbir bu. Tabii bunun olabilmesi için de ek tedbir olarak da yerel alanda var olan aktörlerin de yönetim süreçlerine dahil edilmesi öngörülüyor. Bu ilerideki yeni dönemi oluşturacak olan iyi bir tedbir gibi gözüküyor.
Aynı konuyla bağlantılı olarak çıraklık eğitiminin yeniden düzenlenmesiyle ilgili bir husus var. Yani biraz daha herhalde bu süreçte özellikle mesleki eğitime ağırlık verileceği, bu sürekli zikredilen ara eleman açığının giderilmesine yönelik çalışmalar yapılacağı görülüyor. En azından ben bu programdan bunu anlıyorum. Yine eğitim, istihdam bağlantısının kurulabilmesine yönelik iş dünyasının ihtiyaç duyduğu meslek ve alanlarda kaliteli eleman yetiştirilmesini sağlayacak şekilde mesleki eğitimin kalitesini arttıracak tedbirler alınacaktır diyor. Evet hocam.
Tabi bu Türkiye'nin mesleki eğitim ya da ara eleman eğitimi hakikaten aşması gereken bir problem alanı. Çok şükür ki bu konu siyasi polemik malzemesi olmakta şu an çıktı.
Evet.
Bu sevindirici bir durum. Aksi takdirde Türkiye'nin büyüme trendini diyelim ya da nitelikli insana olan ihtiyacını ciddi şekilde engelleyen bir husustu. Bu noktada çıraklık eğitiminin yeniden gözden geçirilmesi iyi bir tedbir. Çünkü her şey oradan başlıyor.
Evet.
18-19 yaşına girmiş insanların, o çıraklık eğitimi yaşlarını aşmış olan insanların işsizler ordusuna dahil olmaktan başka şansı kalmıyordu zaten.
Evet.
Bu itibarla bu konunun temelden yeniden ele alması iyi bir tedbir.
Ki çıraklık eğitiminin zorunlu eğitime dahil edilmesi de bu başlık altında yer alıyor.
Eğitimde staj ya da doğrudan doğruya uygulama da belki bu kapsamda artık dikkate alınacak olan bir husus. YÖK de bu noktada mesleki eğitimde piyasanın ihtiyacı olan ile eğitim kontenjanlarının ilişkilendirilmesine dönük bir tedbir alma ihtiyacı hissediyor en azından. Bu da olumlu bir gelişme olacak. Uzun vadede faydasını göreceğimiz.
Evet hocam. Bir başka başlık da hocam şu dikkat çekici başlıklardan biri. Bu belki yatırımcıların özellikle işini kolaylaştıracak bir uygulama. Ekonomik büyümeyi sağlamak, yatırımların önünü açmak ve hızlandırmak için yatırımcıların ihtiyaç duyduğu yatırıma uygun arazilerin elektronik ortamda sunulması hedeflenmektedir. İlgili taraflarla yatırım yeri belirleme kriterleri oluşturulacak, uygun veri setleri belirlenecek. Bu verilerin elektronik ortamda sunulmasına yönelik altyapı tasarlanarak oluşturulan sistem ilk aşamada seçilen pilot alanda uygulanacaktır diyor. Arkasından muhtemelen bütün ülkeye de yayılacak, yaygınlaştırılacak. Böyle bu uygulama.
Bu da gerçekten takdir edilmesi gereken bir adım. Zira Türkiye'nin bugün ve yakın gelecekte nereye evrileceğine dair sezgi sadece doğrudan doğru yatırımcının kendi belki tercihine bırakılmış durumdaydı. Evet, kalkınmada öncelikli bir takım tercih imkanları yatırımcıya belki sunuluyordu ama her şeye rağmen böylesi bir altyapının, yatırıma uygunluk altyapısının herkesçe biliniyor olması, takip edilebiliyor olması yatırım yapmak isteyenlerin daha bilinçli adım atması imkan oluşturacak. Adeta Türkiye her alanını elektronik ortama taşıma niyetinde gözüküyor. Bütün süreçler merkezi bir ortamda artık takip edilebilir niteliğe geliyor.
Evet hocam, son olarak şunu ifade etmek istiyorum. KOBİ'lerin finansmana erişimini kolaylaştırma amacıyla KOBİ'lerin teminat olarak gösterebilecekleri taşınır varlıkların kapsamı genişletilecek. Taşınırlar teminat olarak alınmasına ilişkin parçalı yapı tek bir yasal düzenleme ile günümüz koşulları göz önüne alınarak yeniden düzenlenecek ve taşınırlara ilişkin çevrim içi merkezi bir sicil sistemi kurulacaktır diyor. Bu da KOBİ'lerin finansman işini bir miktar daha kolaylaştıracak.
Bu konunun bir bölümü biraz önce zikretmiş olduğumuz o tek ortamda takip edilebilme boyutu.
Evet.
Bu da iyi bir adım. Fakat daha güzel olanı belki KOBİ'lerin yatırım için gerekli olan teminat gösterme şartlarında daha büyük bir esnekliğe gidiliyor olmasıdır.
Evet.
Teminat gösterme sınırı olan insanlar açısından bu oldukça iyi bir adım. Çünkü daha makro büyük ölçekteki yatırımcılığın başlangıcı KOBİ'cilikten geçiyor ya da geçmeli diye zaten böyle düşünüyoruz.
Evet hocam, aslında hükümetin eylem planının öne çıkan başlıklarını bir şekilde ele almış olduk. Gerçi bu eylem planı çok detaylı. Hı hı. Gerek siyasi gerek sosyal, aynı zamanda ekonomik maddeleri de içeriyor ki biz ekonomik maddelerle ilgili tamamına da değinmedik. Hı hı. Bununla birlikte ben Erkam Radyo dinleyicilerinin de merak edeceğini düşünüyorum. Şunu sormak istiyorum. Yani Türkiye'yi daha ileriye götürecek tedbirler aslında neler olmalı? Yani tamam, bunlar güzel başlıklar. Hı hı. Belki bizleri de heyecanlandırıyor ve ümidimizi de arttırıyor. Yani Türkiye ekonomisinin bir takım hedefleri de vardı. Bu hedeflere de ulaşmakta hükümetin aldığı tedbirlerle daha iyi yol alabileceğini düşündürüyor ama şu soruyu tabii sormadan da edemiyorum. Yani Türkiye'yi daha ileriye götürecek tedbirler aslında neler olmalı?
Şimdi 2023 gibi bir hedef güdülmüşse eğer,
evet.
Öncelikle elbette büyüme esaslı olması beklenirdi evet. Bu tür tedbirlerin. Orada hedef ne ortaya konulmuştu? İşte 16 bin dolar kişi başına gelirdi değil mi? 500 evet. milyarlık bir ihracat gibi rakamlar söz konusuydu. Böylesi bir hedefi yakalamak elbette doğrudan doğruya üretimle ilintili bir tedbir çerçevesini gerekli kılıyordu. Ama bizim gerçek gündemimiz salt buna sınırlı olamazdı. Çünkü iş sadece büyümeyi sağlamakla bitmiyor.
Evet.
Bu hızlı büyümenin ortaya çıkaracağı ek fırsatlar ya da ek maliyetlerin de elbette göz önüne alınması gerekirdi. Bu çerçevede gerçi o 10. Kalkınma Planı'nda da öngörülen o temel 25 gelişme alanının içinde sizin de ima etmeye çalıştığınız o başlıklar bir bakıma yedirilmiş durumdaydı.
Evet.
Onlara şöyle bir göz atacak olursak bir tanesi ailenin ve dinamik nüfus yapısının korunması tedbiri vardı. Yerelde kurumsal kapasitenin geliştirilmesi, güçlendirilmesi programından mevzu ediyordu. sağlıklı yaşam ve hareketlilik başlığı söz konusuydu. Bunlar da o anlamda benim söylemeye çalışmış olduğum başlıklara açılım yapan tedbirlerdi. Evet. Yine bu çerçevede rekabetçiliği ve sosyal uyumu geliştiren bir kentsel dönüşüm programı söz konusuydu. Bunlar yan yana konulduğunda büyümenin arkasında olması gereken ek gelişme ya da ilerleme alanlarına dair başlıkların var olduğunu görüyoruz burada da. Ama buna odaklanılması gerekiyor ayrıca. Örneğin FED'i konuşuyoruz. Evet. Örneğin işte ihracat, ithalatı konuşuyoruz. Enflasyonu, işsizliği konuşuyoruz. Ama arka planda bunların sosyal boyutu nedense biraz göz ardı ediliyor. Muhtemelen bu toplumun öncelikli olarak dikkate alacağı ya da doğrudan doğruya kamu kurumlarından ziyade, kurumsal yapılardan ziyade sivil toplumun öncelikli gündem maddesi olmasıyla alakalı bir husus bu belki. Ama yine de merkezi idareye düşen ya da otoriteye düşen o alanları da kendi gündelik hayatına bir şekilde sokmasıdır. Örneğin %20'lik gelir dağılımı gruplandırmalarında Türkiye öngörülen trendteki iyileşmelerine rağmen ne kadarlık bir zamanda orta gelir grubunu acaba güçlendirmeyi planlıyor? Buna ilişkin örneğin bir rakamsal, bir oransal bir hedef var mı? Ya da diyelim ki aynı muhitte yaşayan insanların hangi sosyal ortamlarda bir arada olması hedefleniyor? Buna ilişkin örneğin bir tedbir var mı? Mesela yine detaylandıracak olursak İstanbul örneğinde, Anadolu'nun birçok noktasında da hakeza böyle ama mevcut klasik yaşam mahallelerinin dışında artık site ölçeğinde site esaslı gelişen yaşam tarzı nereye kadar götürülecek? Ya da eğitim almış ama işsizler kervanında var olan gençlerin sosyal hayatla buluşmaları hangi şartlarda temin edilecek? Tabii yatırım için gerekli olan işte 50 bin lira arkasından 100 bin lira da kredisi uygun diyelim, yatırım imkanlarının sağlanması elbette önemli şeyler. Ama bu insanların aynı zamanda da mevcut haliyle, çevreleriyle sosyal bütünleşmeleri, uyumları noktasında alınması gereken tedbirlerin de çok alenen tartışılması gerekiyor. Bu hususta zannımca kamu otoritesi yanında toplumun bizatihi kendisi de kendi ilgi alanlarını ortaya koymalı. Kendi kabiliyetini ve becerisini ilave ederek ortaya koyabileceği, verebileceği desteği de tespit etmeli gibi geliyor. Evet. İşte birçok sivil toplum örgütü var, ortamı var bu anlamda. Bunların her biri bir şekilde bu büyüme planları ve işte kalkınma planları ve programları ile kendisini ilintilendirmeli.
Evet hocam. Hocam aslında program şöyle, sizin de ifade ettiğiniz gibi büyüme odaklı bir program. Yani büyümeyi esas alıyor ve o 2023 hedeflerini tutturmayı, işte 16 kişi başı 16 bin dolar gelir, 500 milyarlık ihracat hedefi gibi vesaire. Ama tabii büyümenin bir takım sonuçları da var. Siz de biraz değindiniz aslında, kültürel olarak örneğin ortaya çıkartacağı bir takım sonuçlar var. Yani tamam büyüme diyoruz ama bu büyüme neticesinde ortaya çıkacak değişim, kültürel değişimle ilgili bizim bu programımızda sosyal değişimle ilgili yine aynı zamanda neler düşünüyor? Yani öncelikler neler olmalı? Hangi alanlar belki ön plana çıkartılmalı burada? Bunlarla ilgili ne diyebiliriz?
Şimdi hızlı dönüşümün
hedef yani salt büyüme mi olmalı?
Evet, yani hızlı dönüşüm ister negatif de olsun isterse pozitif de, yani artı yönünde olsun. Gelir örneğin alanında bir genişleme ya da bir daralma öngörülen zaman diliminin dışında bir hızla ortaya çıkıyorsa ister istemez şoklama dediğimiz belki bir arka planda bir problem alanı geliştiriyor. Yani Türkiye son dönemde çok hızlı her şeye rağmen dünya ortalamasının o anlamda üzerinde bir büyüme trendi yakalamıştı. Ve bu Türkiye'nin geçmiş tarihlemesi dikkate alındığında kesintisiz bir 20 ayı aşan diyelim, değil
evet,
mi?
Evet.
20 çeyreği diyelim. Aşan bir büyüme trendini büyüme ifade ediyordu. Evet. Türkiye kesintisiz bir büyüme süreci yaşadı. Bu daha önce olmamış olan bir şeydi. Sürekli refahta ortaya çıkan bir genişleme.
Bir artış.
İnsanların ister istemez maddi varlıkla daha kolay ve daha kestirmeden elde etmelerini, onunla buluşmalarına fırsatlar da oluşturuyor. Bunun üretimde, paylaşımda ve tüketimde hangi dalgalanmaları ortaya çıkarttığı ya da hangi dalgalanmaları ortaya çıkartmasının beklendiğini tespiti gerekiyor. İşte Türkiye'de belki üretimin de bir kolaylaştırıcı unsuru olarak tüketimin yönelişleri çok da gündem oluşturmuyor.
Evet hocam.
Piyasa ekonomisidir, serbest ekonomidir zaten denilerek davranılıyor. Ama tasarrufu da artırma bir hedefi varsa, öyleyse tüketimin yönelmesi gereken alanların ya da sınırlarının belirlenmesi bir gereklilik değil mi? Saat ekonomik anlamda düşünecek olsak bile yani. Kaldı ki başka bazı toplumsal zaruretler de yok mu? Türkiye kendi bireylerinin maddi imkanlarını artırırken başka sorumluluklarını ister fiziki dünya diyelim isterse, isterse canlı dünya diyelim daha genelde hangi boyutuyla üstlenecektir? Bunlara da yansıyan bir silsileme ya da bir çerçeve gelişmesi gerekiyor. Bu hususlarda biraz zannımca olması gerekenin gerisinde kalıyoruz gibi gözüküyor. Bu geride kalış belki var olan problemlerin kurumlar eliyle çözülebileceğine dair bir kabulle alakalı. Yani her şey, her konu adeta Türkiye'de ya da modern dünyada böyle bu. Doğrudan doğruya kurumlar eliyle çözülecekmiş gibi bir algı, bir kabul var. İşte sokak lambası yanmıyorsa hemen bir kurumla ilintilendirilip konu.
Evet.
Onun işi halletmesi beklenir. Değil mi?
Evet.
Ya da diyelim ki bir çöp bidonu orada devrilmişse ilgililerin gelip o çöp bidonunun doğrultması beklenir. Ya da mahallede var olan bir başka zaruret hemen ilgili kurumlara bağlanarak çözülmek istenir.
Evet.
İlgili telefonlara ulaşılır, onlar aranır ve onların çözmesi beklenir. Bu bireyleri ya da toplum adeta biraz tembelliğe ya da birine göre vurdum duymazlığa da götürebilecek olan bir kültür oluşumu demektir. Kişinin kendisinin orada düşmüş olan örneğin bir alet ve edevatı kaldırıp yan tarafa koyması imkanı varken bina görevlisinden bunu bekleyip devam etmek bir yanlış gidişat değil mi? Bu hususlarda toplumun da içine katılacağı yeni bir sosyalleşme ya da sosyalleştirme planı olması gerekiyor.
Evet.
Örneğin kentler. Daha önce de bazı boyutları değinmiş olduğumuz yeni fırsatlar bölgesi ya da problem alanları, bölgesi
zamanda
olarak kentler. Var olan kurumsal mekanizmalarla bazı problemlerin artık ele alınamayacağı, yeterli olmadığı bu kurumların ortaya çıkmadı mı? İnsanlar kanıksadılar hemen hemen her şeyi. Sokakta insanların kış günü donarak ölmesi ya da işte bonsai gibi bir gündemde insanların gencecik nesillerin yok olup gitmesi kanıksandı gibi geliyor. İşte her gün sahillerde Avrupa serüveniyle yollara düşmüş olan insanların ölümleri gibi bir hal. Bu konular o sosyal ortamda toplumun ya da bireylerin adeta etki ortamlarının dışında seyrediyor. SMS ile sadece şu kadar lira bir yere transfer etmek,
evet,
bir aidatla belki, bir yedik aidatıyla parasal aktarımlarda bulunmanın ötesine geçmek gerekiyor. Bu toplumun işte büyüme dediğimiz alanın ortaya çıkarttığı o parasal yeni dönüşümler ortamında, yani mal ve hizmet ortamlarının ortaya koyabileceği bütün alanları kapsayıcı şekilde olması gerekiyor ama.
Evet hocam. Biraz tüketim boyutuna dikkat çektiniz. Bunun da artı tabii ki tüketim boyutu değil, sadece tüketim boyutunun dışında bir kültürel değişim, sosyal değişim de önemli, ön plana çıktığını ifade ettiniz. Şimdi bu büyüme programları da genel itibariyle tüketim odaklı oluyor. Yani tüketimi ön plana çıkartıyor. Çünkü üretimin bir şekilde artırılabilmesi ve büyümenin sürdürülebilmesi, sürekli bir büyüme, tüketime dayalı bir şey. Ama siz tek yine vurgulamıştınız tabii, tasarruf boyutu da var. Özellikle bizim için, ülkemiz için düşündüğümüzde tasarrufların yetersiz olduğunu ifade ediyoruz. Peki tasarruflar için ne düşünüyor ki? Tüketimle ilgili şöyle bir durum da var. Belki bu bizim sadece ülkemize has bir şey değil. Belki 1800'lerden bu yana dünya sürekli bir tüketim artışını yaşıyor. Sürekli değişiyor. Ama bizde de tabii aynı dünyanın bu yaşadığı değişimi biz de yaşıyoruz. Sürekli tüketim odaklı bir süreç var. Çünkü büyüme tüketimi gerektiriyor. Tabii bir diğer noktadan tasarrufu da düşünmeliyiz. Yani tasarruflar için neler düşünülüyor ya da neler düşünülmeli diyelim.
İşte o boyut hep göz ardı ediliyor açıkçası. Evet, yani %13'ler, 14'ler vurguları var tasarruf oranlarının, ama tasarrufu teşvik edecek bir tedbirin doğrudan doğruya yatırım boyutlu olması bekleniyor.
Evet.
Ya yani yatırım için tasarruf olmalı. Var olan dünya nimetlerinin daha iktisadi kullanımı, daha insani kullanımı, ihtiyacı olan bireyin dışında başka kaynakların da, başka ortamların da o kaynaklardan istifade ettirilmesi boyutunda değil.
Evet.
İnsanlar tasarruf etsinler. Bu tasarruf edilen rakamlarla biz dış yabancı sermaye olan ihtiyacımızı azaltalım. Tarzında bir yaklaşım var. Yine büyüme esaslı bir yaklaşım. Bunu aşmak gerekiyor hakikaten. Aksi takdirde mesela Avrupa'nın hayatının pahalılığından hep mevzu edilir, değil mi? İngiltere'de örneğin fiyatlar Türkiye'nin kaç katıdır denilir hep. Almanya'da hakeza öyledir. Neden öyledir o? Çünkü bu fiyatlama, bir fiyatlandırma koşusunun sonu yok. Her şeyin üretimle, pazarlamayla ve fiyatlamayla ilintilendirildiği bir ekonomik dünya, fiyat artışlarının ya da ücretlerin, ederin diyelim daha doğrusu, hep sürekli yukarıya taşmasına, gitmesine sebep olacaktır. Bu da bizim gelir dağılımından tutalım da üretim maliyetlerine varıncaya kadar, yani sürekli bir koşu içinde olmamızı gerektiriyor. Yani insani bir yaşam standardı hedefiyle aslında hareket etmek en doğrusu. Yani 2023 vizyonunda o anlamda evet, büyüme eyvallah, ihracat eyvallah, ama bunun her ne pahasına olursa olsun boyutu yeniden sorgulamaya gerektiren bir başlık. Nitekim bu konuda kentsel ölçekte Türkiye'nin içinde düşmüş olduğu problem alanları göreceğiz yakın bir zamanda. Bizim bu büyüme esaslı yaklaşımlarımızın revize olmasını gerektirecek zaten.
Evet hocam.
Örneğin İstanbul'da okulların sabah açılma saatlerinde, iş yerlerinin açılma saatlerinde, akşam da okulların kapanma, kamu dairelerinin kapanma, iş yerlerinin kapanma saatlerine şöyle bir göz atıldığında trafiğin ne halde olduğunu görüyoruz.
Evet.
Ve bu ne halde oluşturan sebeplerden bir tanesi de örneğin okul önlerinde park etmiş olan araçlar değil mi bir yönüyle?
Tabii.
Yani insanlar maddi varlık içinde yeni imkanlara ulaşıyorlar. Herkesin arabası var. Belki birçok veli çocuğunu doğrudan doğruya kendisi servislere de ihtiyaç hissetmeden götürme getirme imkanına sahip. Ya da bu ihtiyacı hissediyor. Ama o eğitime vermiş olduğumuz önemin, İşte özel okullar diyelim, devlet okullarının yeni kalitesinin artışı diyelim karşısında, o caddelerin, sokakların darlığında insanların o şehirde yaşama kültürünü edinememelerinin bir neticesi olarak trafiğin kilitlenmesi nasıl açıklanabilir? Ya da trafiğin o bağlamda kültürden ileri gelen bir nedenle kilitlenmesi yeni bir problem alanı değil mi?
Evet.
Arka sokağa bırakarak ya da 200 metre ileriye arabasını bırakarak okulun önüne çocuğunu almayı düşünemeyecek kadar kendi özeliyle odaklanmış bir insan ekonominin büyüme politikalarının bir kurbanı olmayacak mı? Değil mi?
Evet.
Bu çerçevede konu arka plan itibariyle daha fazla gündemi hak ediyor.
Evet.
Benim de o anlamda ümidim. Bu sadece doğrudan doğruya merkezi otoritenin ya da otoritelerin diyelim gündemi olmaktan çıkarak bizim gerçek gündem olarak toplumun, sivil toplumun bunun kendine iş edilmesidir.
Evet hocam, aslında dediğiniz gibi bunu sadece ekonomik programların ötesinde ve sadece ekonomik büyüme hedeflerinin ötesinde çok daha detaylı derin olarak tartışılması gerekiyor. Ama bugün de programımızın sonuna geldik. Bu konuyu bir başka programda daha derinlemesine ele alalım ümidiyle. Ben buradan bütün dinleyicilerimize hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı akşamlar.
Hayırlı akşamlar efendim.